Ayrım 45, sayfa 412. Hector, bir şeyler oluyor. Hazel'ın yumuşak sesi Hector'ın kulaklığında yankılanıyordu. Kemal köprüden ayrıldı. Cyril Stanford'da 4 milis bekçilik yapıyor. Bileklerini ve kollarını bağlayarak yere oturtmuşlar. Kemal ikinci kata iniyor. Vincent'ı odadan çıkarmışlar, elleri bağlı. Şimdi bütün çete suite'in kapısında toplandı. İşte gidiyorlar. Kapıyı zorluyorlar, açtılar ve içeri doluyorlar. Nastya odanın ortasında ayakta duruyor. Kendisini savunmak için hiçbir davranışta bulunmuyor. Kollarını arkadan bağlıyorlar. Şimdi de ayak bileklerini kısa bir köstekle birbirine bağlıyorlar. Onun da ufacık güzel ayaklarından ötleri kopmuş. O köstekle Nastya güçlükle adım atabilir. Tanrım, şimdi de boynuna bir deri kayış geçiriyorlar. Kemal onunla işini daha fazla şansa bırakmak istemiyor. Şimdi altı haydut onu odadan dışarı sürüklüyor. İki tanesi deri kayıştan tutuyor. Kemal ona 10 adımdan fazla yaklaşmıyor. Onu ve Vincent'ı asansöre götürüyorlar sanırım. Nastya çok uysal. Paddy'nin sesi Hazel'ın konuşmasını kesti. Hector, onları kapağın arkasından duyabiliyorum. Kemal bulunduğum yere birkaç metre uzaklıkta. Sesini çok net alıyorum. Şu anda çıkıp Kemal ve adamlarını bir çırpıda halledebilirim. Olumsuz Paddy. Tekrar ediyorum, olumsuz. Harekete geçmeden önce Adem'in ortaya çıkmasını beklemeliyiz. Emri teyit et. Alındı ve anlaşıldı. Paddy'nin sesi eziyet çekiyor gibiydi. Zavallı dostum diye düşündü Hector. Kadını ellerinde ve o çaresiz durumda. Hector da acısına katıldı. Hector, asansörle iniyorlar. Hazel araya girdi. İkinci katı terk ettiler. Şimdi kargo güvertesi seviyesindeler. Kemal'in adamları iki tutsağı yaka paça açık güverteye götürüyorlar. Paddy, merdivenden aşağı inip bir kat aşağıda Tarık'ın adamlarıyla buluş, diye emretti Hector. Anlaşıldı. Paddy soğuk bir şekilde cevap verdi. Bana gerçekten çok sinirlenmiş, diye düşündü Hector, yüzünde gergin bir gülümsemeyle. Birden Hazel'ın sesi kulak zarında çınladı. Sesi heyecandan tizleşmişti. Hector, kıyıdan bir helikopter yaklaşıyor. Kemal Goose'a çıkmadan önce bizi kontrol eden aracın aynısı gibi gözüküyor. Bana canlı yayın yap, diye emretti Hector. Kokpitte kim var, görebiliyor musun? Olumsuz, güneş camdan yansıyor. Ancak gemideki tüm korsanlar dikkatlerini tamamen helikoptere yöneltmiş durumdalar. Ellerindeki flamaları sallıyorlar ve beslenme saati gelmiş maymunlar gibi çığlık atıyorlar. Cyril'a göz kulak olmaları için Kemal'in köprüde bıraktığı dört adam köprü kanadına çıktı. Helikoptere bakıp şamataya dahil oldular. Hazel nefesini ayarlayıp yeniden anlatmaya başladı. Dur bir dakika, helikopter pike yapıyor. Şu anda kokpiti görebiliyorum. Önde iki adam var. Pilot ve bir yolcu. Sağda oturan yolcu beyaz bir türban giymiş ve üzerinde altın bir bant var. Yemin ederim bu adam. Çok şükür, dedi Hector. Rahatlamıştı. Şimdi beni dinleyin hepiniz. Köprüyü ele geçirmeye gidiyorum. Eğer adamları arkası dönük yakalarsam işi ortalığı velveliye vermeden halledebilirim. Oraya gidince karar vereceğim. Paddy, Tarık, tünelde kargo güvertesi hizasındaki mevcut konumunuzda kalın. Fakat harekete geçmeye hazır olun. Dave, her an tetikte ol. Senin Bushmaster'lara çok yakında ihtiyacımız olacak. Hepsi emri teyit etti ve Hector kapağın altındaki dar çıkıntıya doğru hareketlendi. Çıkıntıda kendisiyle birlikte üç adamına daha yer vardı. Diğer üçü hemen altlarında çelik basamaklarda duruyordu. Hector kemerindeki avcı bıçağının kılıfını gevşetti ve adamlarına baş parmağıyla tamam işareti yaptı. Sonra yanındaki balyozcunun omzuna dokundu. Balyozu bir kez savurmasıyla birlikte tespit pimi yerinden çıktı ve çelik kapak şiddetle açıldı. Hector adamları planlı ve hızla dışarı çıkarttı. Dört korsan sıkışık bir grup halinde köprünün uzak kanadındaydı. Tüm dikkatlerini yaklaşan helikoptere vermişlerdi. Saldırı botlarındaki arkadaşları gibi onlar da çığlık atıyor, bağırıyor ve havaya ateş açıyorlardı. Kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki arkalarındaki kapağın açıldığını duymadılar. Hector köprünün ortasına kadar geldiğinde adamlardan biri başını arkaya çevirdi. Duruma anlam veremeyen gözlerle Hector'a baktı. Adam şaşkınlığı üzerinden atamadan Hector eliyle boynuna bir darbe indirdi. Haydut yere düştü ve hareketsiz bir şekilde orada öylece kaldı. Hector adamın üzerinden atlayıp avcı bıçağının kabzasıyla korkuluğa dayanmış diğer Somalili'nin kafasına vurdu. Adam ses bile çıkartamadan Hector'ın ilk kurbanının üzerine düştü. Ağır bıçağın kabzası adamın kafasının arkasında yumurta büyüklüğünde bir çökmeye sebep olmuştu. Hector'ın arkasından gelen Macduff biraderler kalan iki korsanı hakladı. Fakat işi biraz beceriksizce yapmışlardı. Bir korsan yere düşmüş, kendi kan gölünde inleyerek boşluğu tekmeliyordu. Son korsan sendeleyerek aşağı inen merdivenlere kadar ulaşmıştı. Sırtındaki bıçak yarasından kan fışkırıyordu ve adam Arapça deliler gibi feryat ediyordu. Dikkat, kafirler burada. Hector köprüyü boydan boya geçip ona ulaşana kadar adam merdivenlerden aşağı inmiş olacaktı. 9 milimetre tabancasını çıkarttı. Sanki vücudunun bir uzantısı haline gelen silahı ateşleyip tam istediği yerden vurmuştu adamı. Tetiğe ne zaman bastığını bile hatırlamıyordu. Ama atış mükemmeldi. Korsanın kafası sarsılmış ve tüm vücudu bir anda kontrolsüz kalarak olduğu yere çökmüştü. Kemikleri yokmuş gibi basamaklardan yuvarlanıp ilk merdiven boşluğuna serilmişti. İçeri girmeleriyle Hector'ın tabanca atışı arasında 5 saniyeden az zaman geçmişti. ''Sence silah sesi duyulmuş mudur?'' diye sordu Hector'ın yanındaki zayıf ufak tefek İskoç. Bunu söylerken bir yandan da bıçağındaki kanı pantolonuna siliyordu. ''Sanmam Bingo.'' Hector başını salladı. ''Dışarıdan gelen bu kadar AK takırtısı varken mümkün değil.'' Sonra yerde karnının üzerinde inleyerek sürünen korsana baktı. Kardeşine söyle başladığı işi bitirsin. Sonra Kaptan Stanford'u ve mürettebatı serbest bırakabilirsiniz. Jaco yaralı adamın üzerine eğildi ve sakalını kavrayıp başını geriye doğru çekti. Hector arkasını dönüp köprünün kanadına giderken Jaco'nun boğazını kestiği adamın hırıltılı sesler çıkartarak son nefesini verdiğini duydu. Hector köprü tavanının altında fark edilme riski olmadan gökyüzünü araştırarak helikopteri aradı. Tankerin Pruva tarafından alçaktan ve yavaşça geldiğini fark etti. Pilot kontrollü bir şekilde alçalırken pervane zorlanarak sarsılıyordu. Hector aracın yumuşak biçimde güverteye konduğunu gördü. Yolcu kabininin kapısı açıldı ve çarpıcı bir şahıs güverteye adımını attı. Parlak beyaz entarisi ve türbanıyla uzun boylu bir adamdı. Sakalları uzun, siyah ve kıvırcıktı. Beyaz entarisinin altında göbeği hafifçe belirgindi. Sol elinde siyah bir çanta taşıyordu. Kemal ve adamlarına doğru ilerlerken sağ elini bir şeyi takdis eder gibi kaldırmıştı. Hepsi dizlerinin üzerine çökmüş ve iki tutsağı da kendileriyle birlikte çökmeye zorlamışlardı. ''Selam olsun yüce şey!'' Kemal haykırdı. ''Kudretli savaşçıların kudretli oğlu!'' Kargo güvertesinde toplanmış korsanlardan çok yüksekte, köprü kanadında duran Hector dudaklarını telsize yaklaştırdı. ''Paddy neredesin?'' ''Tarık'la birlikte bir numaralı giriş kapağında yerimi aldım.'' Helikopter indi, adam dışarı çıktı. Kemal kargo güvertesinde onu karşılıyor. Nastya ve Vincent aşağıda onlarla beraber. Kemal birazdan onları Adem'e takdim edecek. Hepsi hazırlıksız haldeler. Nastya ve Vincent'ın benzerlerimiz olduğunu anlamadan önce onları indirmenin tam zamanı. Hadi Paddy, şimdi, çıkın, çıkın. Anlaşıldı, Paddy vahşi bir neşeyle bağırmıştı. Hadi başlıyoruz. Hector aşağıdaki kargo güvertesindeki durumu son kez gözden geçirdi. Paddy ile konuşurken pek az şey değişmişti. Sadece helikopter pilotu araçtan inmiş ve etrafında aylak aylak geziniyordu. Elinde gelişi güzel bir şekilde tuttuğu bir silah vardı. Hector hızla adama bir göz attı. Asıl ilgisi Kemal ve Adem'in üzerindeydi. Neden sonra helikopter pilotunun kim olduğunu fark etti. Bakışları yeniden adamın üzerine yöneldi. O anda kalbine bir bıçak saplanmış gibi hissetti. Hayır, bu olamaz. Utman bir helikopteri uçuramaz. Fakat bu o, bu Utman. O bunları düşünürken Kemal bağırarak bir emir verdi ve iki adam atılarak Nastya ve Vincent'ı ayağa kaldırıp yaklaşmakta olan Adem'e doğru ittirerek yürütmeye başladılar. ''İşte buyurun yüce şey!'' Kemal haykırdı. ''Emrettiğiniz gibi size katil Cross ve fahişesini getirdim.'' Adem durdu ve iki tutsağa kararsız bir şekilde bakmaya başladı. O sırada arkasından Utmu Vada bağırdı. ''Bu Cross değil, bu kadın Hazel Bannock değil. Bu bir tuzak şeyhim, dikkat. Kafirler saldıracak. Adem'i beklemeden helikoptere doğru koşmaya başladı ve önce silahını attı, peşinden de tavşan yuvasına dalan gelincik gibi içeri atladı. Motoru çalışır durumda bırakmıştı ve pervane boşta dönüyordu. Dümeni kavradı ve helikopteri güverteden havalandırarak burnunu sahile çevirdi. Adem hala güvertede helikopterin arkasından koşarak Arapça bağırıyordu. "Bekle beni Utman, sana emrediyorum. Beni burada Cross'un insafına bırakma." Utman o tarafa bakmak için kafasını bile kaldırmadı. Tam tersine aracın burnunu eğip körfez sularına çok yakın bir şekilde hızla ileri atıldı. Hector helikopterin sert plastik tavanından ancak Utman'ın tepesini belli belirsiz görebiliyordu. Araç sert bir pike yaparak tırmanmaya başladı. Hedef son derece küçüktü ve atış açısı yoktu. Hector umutsuzca ateş etti ve plastik tavanın parçalandığını gördü. Açılan delik Utman'ı durduramayacak kadar arkadaydı. Helikopter yolundan sapmadan sahile doğru hız ve yükseklik kazanarak yol almaya devam etti. "Dave, Dave, silahları ortaya çıkar. Şu helikopteri indir aşağıya. Onu uçuran Utman. Kaçmasına izin verme. Vur onu Tanrı aşkına, vur." "Anlaşıldı." Dave hemen harekete geçti. Hector alt kattan Bushmaster topları gizleyen çelik kapıların menteşelerinde dönerek aşağı doğru düşerken çıkardıkları gürültüyü duydu. Fakat helikopter neredeyse 700 metre uzaktaki sahile ulaşmak üzereydi. Hector hırsla arkasından baktı. Dave'in aşağıda topçularına verdiği talimatları duyuyordu. Derken patlamalar ve art arta patırtılar duydu. İkiz Bushmaster'lar uçan makinenin arkasından peş peşe 3 adet parça tesirli top mermisi göndermişlerdi. Hector gökyüzünde helikopterin üzerinde duman ve havada infilak eden mermilerin alevlerini gördü. 3 atışlık salvo yetmişti. Çelik toplar gövdesini delip kevgire çevirirken helikopterin yan yatıp yalpaladığını gördü. Pilot anında ölmüş olmalıydı. Az sonra motoru tahrip olan pervaneler durdu. Helikopterin burnu aşağı döndü ve kontrolsüz bir şekilde denize doğru dalışa geçti. O sırada bir mucize oldu. Hector helikopterin yeniden kontrol altına alındığını gördü. Otomatik dönmeyi sağlamak için burun tekrar kalkmıştı. Pervane yeniden dönmeye başlamış ama bu kez kanatların üzerindeki hava akımı ters dönmüştü. Aracı ileriye doğru çekmiyor fakat düşmesini sertçe frenliyordu. Helikopter sahile doğru kaymaya başladı. Hector mikrofondan Dave'e helikoptere ateş etmeye devam etmesini haykırıyordu. Cevap gelmedi. Hector'ın sesi topun gürlemesinde kaybolmuştu. David Imbiz Hector'ın emrini duymamıştı. Onun yerine hedefini değiştirmiş ve her iki top geminin etrafını çeviren saldırı botlarını ateş etmeye başlamıştı. Parça tesirli mermiler havada botların üstünde patlıyor, çelik toplar botların çürük ahşap gövdesini parçalayarak içindeki adamları da adeta delip geçiyordu. İsabet almayan botlar son hızlı güvenli sahile doğru kaçmaya başlamıştı. Helikopter otomatik olarak dönen pervanesiyle sahile doğru sürüklenmeye başladı. Hector aniden sürüklenmenin sona erdiğini ve sahile erişmesine çok az kalmışken suya çakıldığını gördü. Bir su sütunu havalandırdıktan bir süre sonra batarak gözden kayboldu. Ancak hemen sonra yeniden yüzeye çıktı ve yana yatmış olarak yüzmeye başladı. "Eminim Utman bile bundan sağ çıkamaz," diye düşündü Hector. Ne var ki helikopterin tepeye bakan kapısı açılmış ve bir adam sürünerek dışarı çıkıp gövdeye tutulmuştu. Bu kadar uzaktan yüzünü tanıması imkansızdı ama onun Utman olduğunu biliyordu. Hector'ın elleri boştu, silahını odada bırakmıştı. Zaten mesafe 6 veya 700 metreydi ve Beretta için bile çok uzaktı. "Piç kurusu yüzme bilmez ve sudan ödü kopar," diye kendi kendine konuştu. Ama kendini bile ikna edememişti. Uzaktaki şeklin helikopterden suya yuvarlandığını gördü. Batmasını beklerken suyun Utman'ın ancak dirseklerine kadar geldiğini anladı. Hector çaresizce Utman'ın dengesiz ve koordinasyonsuz hareketlerle sahile doğru bata çıkı ilerleyişini izledi. Sonunda kumsala ulaşıp kendini yere bıraktı. Hector yeniden kargo güvertesine döndü. Paddy ve Tarık'ın birleşmiş vurucu timleri kıç kulesinin alt kapılarından fırlamış, Kemal'in etrafını çeviren Arapların üzerine atılmışlardı. Anında iki grup arasında büyük bir arbede yaşandı. Sayılar birbirine çok yakındı ve çarpışma göğüs göğüse oluyordu. Kendi arkadaşını vurma korkusuyla kimse bu kadar yakın mesafeden ateş edemiyordu. Hector, Paddy'nin kargaşada Nastya'ya doğru ilerlemeye çalıştığını fark etti. Fakat araya giren bir düzine kadar adam onu engellemişti. Paddy kendini korumak için adamlara döndü. Arbededen uzakta Kemal, Nastya'nın boynundaki ipi tutmuş, onu geri geri çekiştiriyordu. Aynı anda umutsuzca Adem'e bağırıyordu. Bu taraftan şeyhim, beni takip edin. Helikopter ve botlar bizi terk etti. Peşimden gelin. Paddy'nin adamlarından biri Adem'in açılan türbanının ucundan tuttu. Ama Adem hemen dönüp eğri hançeri adamın gözüne sapladı. Adam parmaklarına sarılı kumaşla beraber yere düştü. Ve Adem Kemal ve Nastya'nın peşinden koşmaya başladı. Hector olaya aktif olarak katılamayacak kadar uzakta ve yüksekteydi. Kemal'in bir sonraki hamlesini kestirmeye çalışıyordu. O sırada onun kıç kulesinin köşesindeki kapağa doğru ilerlediğini fark etti. Kemal bunun doğal gaz tankları arasındaki büyük sirkülasyon pompalarını barındıran servis tünellerine açıldığını çok iyi biliyordu. Daha birkaç gün önce kapalı devre yayında Kemal'in gövdenin derinliklerindeki bu rutubetli ve dolambaçlı labirenti keşfedişini izlemişlerdi. Nastya'yı boynundaki ipten çekerek kapak boşluğundan aşağı etti. Adem de arkalarından gelip Nastya'yı Kemal'in peşinden merdivenlere doğru iterek arkasından deliğe girdi ve çelik kapağı kapattı. Paddy, Hector telsizden seslendi ve onun da yukarı baktığını gördü. Kemal ve Adem Nastya ile beraber pompa servis tüneline girdiler. Kemal'in silahı var ama Adem'de sadece hançer var. Servis tünelinin iki ucuna birer adam koy. Onlar için artık kaçış yok. Orada kapana kısıldılar. Onları deliklerinden sonra çıkarırız. Fakat önce Sam'in asyalarını suya indirmelisin. Onları köyü ele geçirip kampta tutsak denizcileri kurtarmak üzere kıyıya gönder. Golden Goose'un komutasını sana devrediyorum. Ben Usman'la hesaplaşmak üzere kıyıya gidiyorum. Hector hem konuşuyor hem de suda kendisini yavaşlatacak olan fazla ağırlıklardan kurtulmaya çalışıyordu. Çelik yeleğini ve ağırlık yapacak tüm donanımı çıkarttı. Sadece kumaş kayışa tutturulmuş vaziyette bıçağını, telsizi ve Beretta 9 mm tabancasını aldı yanına. Etrafına bakınarak aradığı Jacko MacDuff'ı hemen yanı başında buldu. Ben sahile çıkıyorum Jacko. Komutayı sen al. Buradaki işimiz bitti. Kargo güvertesine in ve 2000'le birlikte Paddy O'Quinn'in komutası altına gir. İyi şanslar Jacko. Onunla konuşurken Hector bir sonraki hamlesini hesaplıyordu. Saldırı botlarının çoğu Dave Imbiss'in ateşinden kaçarak kıyıya yönelmişti. Yine de birkaç kurnaz korsan Golden Goose'un gövdesini kalkan olarak kullanıyordu. Gövdeye iyice yanaşarak Bushmaster'ların kendilerine atış açısı bulmasına imkan vermiyorlardı. Tam o anda bu botlardan biri Hector'ın durduğu köprü kanadının hemen altından geçiyordu. Köprüden suya atlamak için ürkütücü bir yüksekliği göze almak gerekiyordu. Ama Hector bir an bile tereddüt etmemişti. Köprüdeki seyir sefer konsoluna kadar gitti. Bingo MacDuff'ın az önce kurtardığı Cyril Stanford onun ne yapacağını anlamıştı. Konuşurken ses tonunda saygılı bir boğukluk vardı. Çok sıkı adamsınız Bay Cross. Konuşana bakın. Hector gergin bir şekilde Cyril'a gülümsedi ve ardından koşmaya başladı.